Ayrım 5. Ne hoş zamanlardı. Aydın Boysan. Sayfa 73. 3. Bölüm. Tehlike bölgeleri. 3'ün 1'i. Politika deyince. Ruhlarımız zaman taşıtlarında sürekli yolculukta, arada bir taşıt değiştirerek. Ruhsal yolculuklarımızın iyi geçmesi için ne yapmalıyız ki? Elbet ruhumuzu doğru taşıtlara bindirmeliyiz. Ya o taşıtlarda hangileri olur ki? Elbette yaşama konularımız. Ruhlarımız hep gezilerde mi olmalı, sürekli olarak yolculuk mu yapmalı, yani ruhlarımızın tatili olmaz mı? Nedir ki bu tatil sözcüğü? Dilimizdeki Osmanlı dönemi kalıntılarından birisi. Anlamı ara verme, durdurma, kesme demek. Karşılığı olarak dinlenceyi kullanmak istemişiz ama bu sözcük de istediğimiz anlamı karşılamıyor. Tatil sözcüğü de. Tatil deyince çok çeşitli anlamlarda kullanıyoruz. Yan gelip yatılan bir eylemsizlik dönemini ister kafaca ister vücutça kastedenler bulunuyor. Bu sırada bir gerçeğin unutulması sindirilemez bir saçmalık oluyor. Oysa kafa dinlendirmekle vücut dinlendirmek birbiriyle hiç ilişkisi olmayan iki ayrı konu. Adına hobi denen meslek dışı uğraşlar bizi aynı meslek konularının belki de sıkıntılarının düşürdüğü çukurlardan kurtarma simidimiz olmalı. Tüm ömrünü işiyle evi arasında bölüştürerek harcayıp bitiren, başka hiçbir yaşama biçimine zaman kalmayan kişi ruhsal çölleşme hastalığına mahkumdur. Zaman kullanma yeteneği işimizle evimiz arasında gerekli zamanı paylaştırdıktan sonra kıt olmayan uygun bir miktar zamanın da sosyal borçlara, sanat eylemlerine, mesela kitap okuma, tiyatro seyretme, müzik dinleme gibi insanı insan yapan eylemlere ayrılmasını gerektirir. Bu eylemlerin hepsini birden yaşama programına sokmak insanlık borcudur. Bir borç daha var ki o da küçümsenemez, savsaklanamaz. O da toplum sorunları ile, insanlık sorunlarıyla uğraşmaktır. Ülke ve dünya politikası ile ilgilenmektir. Bu görevin sonu politikaya atılmaktır. Politikaya atılmak bazı kişilerimizde karanlığa atılmak, hatta dramatik yanıdır, çıkar peşinde koşmak gibi karabasanlar yaratıyor. Evet, politikaya bu kafa ve niyetle atılanların bulunduğu, hatta bu gibilerin önemli yüzdelere ulaştığı gerçeği yadsınamaz. Ama ülkemizin de dünyamızın da politika piyasasındaki kaderi budur. Çünkü insanlık budur. Yeteneksizlerin, kötü yüreklilerin, çıkar peşinde koşanların burnunu sokmadığı konumu var. Politika dahil elbet. Her türlü bilim ve sanat alanları bile dahil. Dünyadaki bütün ülkelerin politikacıları da böyle elbet. 3'ün 2'si. Dünyada zor. Her sabah gazeteleri açınca batasıca dünya dememek için kendimi zor tutuyorum. En zengin ülkenin başındaki kovboy her gün yeni bir marifet sergiliyor. Irak, Afganistan gibi her girdiği ülkeyi yangın yerine çeviren ABD, Suudi Arabistan'a dokunmuyor. Dokunmak bir kenara, okşamakta. Çünkü dünyanın bilinen petrol rezervlerinin önemli bir bölümü Suudi Arabistan sınırları içinde. %27, 35 milyar 176 milyon ton. Birleşik Arap Emirlikleri 13 milyar 384 milyon ton ve Kuveyt'i katarsak 12 milyar 824 milyon ton ki bu iki ülke de yine Suudi Arabistan gibi ABD gölgesinde yaşamaktadır. Dünya petrol rezervlerinin yarıya çok yakını %45 bu üç Arap ülkesinde bulunuyor. Irak rezervleri de 13 milyar 643 milyon ton ile önemlidir. Bunu da katarsak toplam 75 milyar 27 milyon tona varır ki %55 dünya petrol rezervlerinin yarıdan fazlası Orta Doğu'daki sadece 4 Arap ülkesinde demektir. İktidardayken Kuveyt'e saldıran Irak Başkanı Saddam'ın idamına kadar varan savaş ile Irak'ın ABD işgaline ve kargaşasına ulaşan sonuçların nedenleri anlaşılıyor demektir. Uygar görünen uluslar barbarlığa o denli yakındır ki aradaki mesafe eğelenmiş demiri kaplayan pas kadar incedir. Ulusların ve metallerin parlak görünüşü yalnız onları kaplayan üst yüzeylerindedir diyor Rivarol. Bu zat ki unutulmaz komprime düşüncelerin üstadıdır. Bir ön sözünde daha da basınç altına alarak kısalttığı bir düşünceyi şöyle dile getirir. Anlayış yeteneği açıklanan gerçekleri kavrar, susarak açıklanmayanları da. Ben de sanırım böylece Bush hakkındaki düşüncelerimi belirtmiş oldum. Şimdi hemen önemli bir kişiyi kalkan olarak kullanıp bir konuya gireceğim. Goethe diyordu ki, gençlikte hiçbir şeye sahip değilken hep demokratız. Ancak uzun bir ömür sonunda mal mülk edindiysek, çocuklarımız ve torunlarımızın da elde edilenden huzurla yararlanmasını isteriz. Böylece de hep aristokrat oluruz. Hemen araya girmek gerekir ki böylesi öz sözler ne zaman söylenmiştir, kim ne durumda söylemiştir anlamak gerekir. Söyleniş tarihi 1827 yılı, yani 180 yıl önce. Goethe ise ünlü edebiyat ve düşünce adamı ama öte yandan belki de bakan düzeyinde bir devlet görevlisi. Evet, önemli kişi ama böylesi öz sözleri söyleyen kişinin ne kastettiği bilinmeden söylediklerinden günümüz gerçeklerine uyabilecek sonuçlar çıkarılamaz ki. Neden mi? Söze mal mülk karışınca sözler zaman içinde oynaklaşıyor. Anlaşılma doğru sonuçlar çıkarabilme olasılığından uzaklaşıyor. Öz sözlerin, hatta çok uzun ömürlü olabilmesi olasılığı değişmeyenlerin konusu oluyorsa artıyor. Nietzsche, ünlü Alman filozofu, bir sözü var ki çok düşman çekmiştir. Sindirilebilecek gibi değil ki. Diyordu ki, demokrasi devletin çöküş biçimidir. Zihinlere her biri bıçak gibi saplanan bu dört sözcük acaba toplumda nasıl değerlenmişti? Yoksa Hitler'in bu kişiye hayranlığı bu düşünce biçimi yüzünden miydi? Hitler'in 1939 yılında dünyayı kana bulayan İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartması, tüm Avrupa'yı perişan etmesi bu düşünce biçimi yüzünden miydi? O yıllarda Hitler diktatörlüğü yerine Almanya'da demokratik bir rejim olsaydı yine bu sonuçlar çıkabilir miydi? Hayır, çıkamazdı. Bir politikacının politikanın röntgenini çeken, içini olduğu gibi ortaya çıkaran söz söylediğine ender rastlanır. Şöyle ki, politikacı gelecek seçimleri düşünür, devlet adamı ise gelecek kuşakları. Bu pırıltılı gerçeği dile getiren İngiltere, yoksa Büyük Britanya mı deseydim, Başbakanı Gladstone'dur. Kendisi Kraliçe Victoria döneminde yine ünlü bir diğer başbakan Disraeli ile rakipti. Sanırım Disraeli daha cin bir politikacıydı. Hatta Kraliçe nezdinde daha kredili olmasının nedenini şöyle açıklıyordu. Ben Kraliçemize hanımmış gibi davranıyorum, o ise Kraliçe gibi davranıyor. Esintilerimizi hep de kibar görünüşlü ülkelerden alacak değiliz ya. Afrika'dan da bazen akıl karıştıran öz sözler duyuluyor. Bir Angola öz sözü, politikadaki bazı güçlüklerin durumunu pek güzel anlatıyor. Timsah ancak su içindeyken güçlüdür diyorlar. Böylece de iktidara geçmiş timsah ruhluların durumunu aydınlatıyorlar. Bir Nijerya öz sözü ise bazı güçlerin kaynağını doğrulukla belirtiyor. Bir leoparın gücü başka bir leopardan duyduğu korkudan kaynaklanır. Böylece liderlerin birbirine karşı efelenmelerinde pek de insancıl bir yan olmadığı anlaşılıyor. Üçün üçü, politik saçmalar. Milletvekillerini partiler önerir, seçmen kitleleri seçer. Seçilenlerin iki türlü minnet borçları doğar. Adı sanı belli olmayan seçmen kitlesine, daha kötüsü de adaylığı sağlayan partiye borçlu olma duyguları, uydu olma yeteneklerini artırır. Bu duble bağımlılık seçilendeki özgürlük duygusunu zedelediği gibi uydu olmaya sürüklenme yaratıyor. Daha beteri, ertesi seçimde aday olamama korkusu sürüklenme olasılığını artırıyor. Aday listesine girse bile yürürlükteki seçim sistemiyle alt sıralara düşenlerin şansı kalmıyor, kuyuya düşmekten beter oluyorlar. Üstelik kuyudan çıkma olasılığı ve şansı var, liste dibi ise umutsuz vaka, tüm partilerin üyeleri için. Parti disiplini denen mengene en kişilikli politikacıları zaman zaman ya da sürekli olarak siyasal uyduluğa mahkum ediyor. Demokrasilerde politik gevezelerin neredeyse hepsi yanlış yol gösterir. Oysa bu yön gösterme namusunun nasıl uygulanması gerektiğini dürüst bir açıklıkla anlatan da olmuştur. Politika öyle bir sanattır ki halk kitlelerine kendi istedikleri yönü değil de gitmeleri gereken doğru yönü ahlaklıca gösterir. Joubert. İşte demokrasilerde içi bozukluğun tomografisini çeken değerlendirme budur. Ulusallık duyarlılığına bürünerek hesap bilmez sözler vererek politik çıkar peşinde koşanlar var. Demokrasinin bütün kusurlarına karşın alternatifleri içinde şimdilik en katlanmak gereken alternatif olduğuna diyecek yok. Şimdilik daha iyisi bilinmiyor. Ama bizim demokrasimizde zamlanmış yanlışlar var. Ülkemizin bir yanında yaklaşık 150 bin seçmen bir milletvekili seçerken başka bir yanında yalnız 50 bin kişi seçiyor. Bu mudur demokratik adalet? Partilerin en az %10 oy alarak kazanmaları sınırlanıyor. Bütün ülkede verilen oyların yarıya yakını, belki 20 milyon oy geçersiz sayılıyor. 2002 seçimleri. Bu mudur demokratik adalet? Demokrasi düşkünleri bu iki utanç verici yarayı görmez gibi sırtlarını dönüyorlar. Üçün dördü, ilginç seçimler. Seçim dönemleri başlayınca bana hep bir üşüme duygusu gelir. Hatta bazen titrerim bile. Neden böyle diye düşündüğümde, politikacılar televizyonda konuştukça neden böyle üşüdüğümü gördüm. Evet, son seçim konuşmalarını TV'de izledim. Hepsi çok ateşli konuştuğu halde gördüm ki ben yine de üşüyorum. Benim vatandaş olarak kendimin sorumlu olduğuma inandığım ilk seçim ünlü 1946 seçimidir. Ta başından başlayarak merakla izlediğim ilk seçim budur. O zaman İstanbul'un Lalelisi'nde oturuyorduk. Gece yarısına kadar dolaşarak sandık sayımlarını izlemiştim. Sonraki günlerde sonuçlar basın ve radyolarda da açıklandı. Heyecan vardı. Ülkemizde sonuçları çok merak edilen ilk seçim de 1946 seçimleriydi. O yıllarda televizyon yoktu, haberleri basından alırdık. Sevimli ve garip bir başka olayı da 1954 seçimlerinde izlemiştim. Bu kez olay bir Trakya şehrimizde yaşanmıştı. O yıl seçimlerde milletvekili adayı olmak için sadece bir dilekçe vermek, bu dilekçeye de muhtardan alınmış bir ikamet belgesi eklemek yetiyordu. Yaşlı bir emekli memur da bu formaliteyi yerine getirmiş ve seçimlerde milletvekili adayı olmuştu. Ben arada bir iş için gittiğim bu şehrimizde bu zat ile de tanıştırılmıştım. Bastonunu kaldırımlara vurarak sokaklarda tin tin dolaşan, sevimli, çelebi ruhlu bir zattı. Sonra duydum ki seçimler yapılmış, gece sayım sona ermişti. Bu edepli ve yumuşak kişi sayımdan sonra evine gitmiş ve yaşlı eşiyle kızlarını bastonla dövmüştü. Çünkü seçim sandıklarından kendisine tek bir oy çıkmış, o bir oyu da kendisi vermişti. Üçün beşi, punduna getirmek. Punduna getirmek diye bir deyim kullanılır. Alışıldığı için herkes ne demek istendiğini anlar. Aslında bu deyimin yapı işleri alışkanlıkları dolayısıyla ortaya çıktığını bilirim. Halk deyimlerine geçişinin kaynağı da aynıdır. Yapı yerleri zahmetli çalışılan yerlerdir. Kendini tutamayan küfürü basar. Argo deyimler de biberlidir, hatta acı biberlidir. Yapılarda projelerin uygulanması, kağıt üzerine çizilenlerin yapı yerine oturtulmasıyla olur. Projedeki önemli noktalar yapı yerine punduna getirerek, yani puntasına, noktasına getirerek uygulanır. Yani kağıt üzerindeki plan zemine oturtulur. Yapı yerlerinin punduna getirme işi konuşmalarda, politikaya da, lütfen hoş görün, meyhanelere de kayar. Dünya mizah tarihine geçen politika konuşmaları örnekleri bulunuyor. Eski Federal Almanya Parlamentosu'nun çok ateşli oturumlarından birisi yapılıyor. Karşıda olan bir milletvekili Carlo Schmidt'e bağırıyor. Siz beni aptal yerine koyuyorsunuz. Schmidt kesinlikle hayır diye bağırıyor ama peşinden ekliyor. Ancak itiraf edeyim ki yanılmış olabilirim. Konuşmalarda punduna getirmenin doğru ve sevimli örneklerini yine sanat ve bilim insanları verir. Çok bilinen insanların bilinmeyen yanları daha önemli. Kendilerine ün kazandıran yanları ise çok kimse için önemsiz. Çünkü anlaşılmaz. Elbet işin bu yanı da doğrudur. Einstein'ın bilimsel önemini anlamak, kavramak zorunluluğu hiçbir aydın kişinin görevi değildir. Yaşanmış olduğu bildirilen bir sahne bu bakımdan çok şey belirtiyor. Einstein ile Charlie Chaplin buluşması sahnesinden bir geçiş. Ünlü bilgin sanatçıyı pek beğendiğini şöyle anlatıyor. Sanatınızın evrensel oluşu dışında en hayran olduğum yanı, bütün dünya insanların size anlayışı ve size hayran oluşu. Charlie itiraz etmiyor ama olaya başka bir yandan bakıyor. Doğru söylüyorsunuz ama sizin ününüzü nasıl kazandığınız daha şaşırtıcı. Sizi anlayan kimse yok ama herkes size hayran. Orson Welles, geçen yüzyılın büyük tiyatro ve sinema sanatçısı. Kendisine konuşma yapması için her şehirden, her kuruluştan çağrı geliyor. Bir konuşma için kürsüye çıktığında bir de bakıyor ki salon çok ama çok tenha. Sadece birkaç dinleyici var. Söze şöyle başlıyor. Ben tiyatro direktörü ve rejisörüyüm. Film ve tiyatro sahnesi oyuncusuyum. Kitap ve senaryo yazarım. Radyo konuşmaları yaparım. Radyofonik oyunlar yaparım. Resim yapar, keman ve piyano çalarım. Sonra bir nefes alıp az sayıdaki seyirciye soruyor. Şimdi kürsüde bu kadar çok konuşmacı, dinleyici olarak bu kadar az insanın bulunması kepazelik değil de nedir? Pek hoş insanların sözünü ettik ama çok uzaklardan. Şimdi yaklaşıp bizimkilerden bir sahne aktaralım. Eski yıllardan. İki çok sevgili gençlik arkadaşım kendi önemli meslek kuruluşlarının yönetim kuruluna seçilmişlerdi. İkisi de pek hoş insanlardı ama isimlerinin başına oturtulan lakaplarıyla anılırlardı. Birisinin lakabı Ayı, ötekinin de Çingene'ydi. İyi arkadaştılar. Seçimden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısından önce Ayı ötekine takılıyor. O ne, buraya Çingeneler de mi seçiliyor? Aslında seçilmiyor ama beni buraya bir ayıyı zapt edeyim diye getirdiler. Üçün altısı, yanlış anlama. Kızılderilileri pek sever ve acırım. Amerika keşfedilinceye kadar o koca kıtada ne sade ne tertemiz bir yaşama biçimleri olmuştu. Uygar kıtalardan, özellikle Avrupa'dan gelen insan dalgaları bu insanların o güzel ve insancıl yaşamlarını perişan etti. Nüfusları da insanlık dışı davranışlarla iyice azaldı. Günümüzde dünya lideri olan ABD'nin geçmişindeki Kızılderili cinayetleri unutulamaz. Dünyanın her köşesinden, her olayından, her döneminden acı olaylar bulunuyor. Ama madalyonu ters çevirirsek pek hoş ve unutulmaz güzelliklerle de karşılaşıyoruz. Hangi insan toplumundan olursa olsun. Bu sözü söyledik ya, hemen ödememiz gereken bir borcumuz oluştu. Şimdi hemen Kızılderililer konusunda onları koruyan bir olay anlatmak zorundayız. Yüzyıllar sonra uygar, Avrupalıların artık Amerika'yı işgal edip yayıldıkları dönemde bile oradaki Kızılderililer kendi yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyorlar. Ülke büyük mü büyük, her Kızılderili kabilesine bir tepe düşüyor. Bu tepelerde oturanlar ötekilerle elbet ilişki kuruyorlar. Ama bu ilişki öyle telefonla, mektupla falan değil. Ancak ateş yakarak alev ve dumanla haberleşiyorlar. Anlaşılan alev ve dumanı açıp kapayarak, kısıp açarak bir anlaşma biçimi kurmuşlar. Kim bilir, Morse alfabesi gibi bir kolaylıkla keşfetmişlerdir belki. Bir tepede oturan Kızılderili delikanlı, öbür tepede oturan Kızılderili genç kıza aşkını işte bu ateş ve duman işaretleriyle ince ince anlatıyor. İkisi de bu ilişki biçimiyle pek güzel anlaşıyorlar, sevinçliler. Sevimsiz bir olay gerçekleşiyor. O civarda manevra yapan Birleşik Amerika ordusunun top atışları sırasında bir mermi yanlışlıkla Kızılderili delikanlının oturduğu tepeye düşüyor. O anda müthiş alevler ve dumanlar göklere yükseliyor. Manzarayı gören Kızılderili güzel kızın o andaki tepkisi şöyle: terbiyesiz. Üçün yedisi gazeteler. Parlak bir yazı konusu aklıma geliyor. 10 artı 3 yıl içinde bulundum. Belki çok sayılmaz ama yanlış konuşacak kadar da uzak kalmamışım demektir. Gazetelerin sözünü edeceğim. Zamanımızdan 4000 yıl kadar önce dünyanın ilk gazetesi Çin'de yayımlanıyor. Baskı makineleri daha ufuklarda bile gözükmezken elbet el yazısıyla. Üstelik dünyanın en karmaşık yazısı Çin alfabesiyle. Günümüz gazetelerine benzeyen ilk dünya yayın organları elbet artık makinelerle basılarak 17. yüzyılda başlayabildi. Dünyanın ilk gazeteleri Avrupa'da yayımlandı. Harlem's Dagblad 1655, Leipziger Zeitung 1660, Linzer Zeitung 1677, Hildesheimer Allgemeine Zeitung 1705 ilkler olma onurunu kazandılar. Sonuncusu 300 yıldan daha kıdemli. Biliriz, çok yapraklı gazetelerin en okunan yanları başlıklarıdır. Başlık atmak bir gazete yayınının en önemli marifetlerinden biridir. Gazetelerinde en çok ve garantili okunan yanları başlıklarıdır. Bu başlıklar okurların gözünde boylarına göre değişen görsel patlamalar olur. Bu nedenle K. Tucholsky demiştir ki, gazete başlıkları olmasaydı dünya ne kadar sessiz olacaktı. Ancak öte yandan gazete yazılarının ve gazetelerin sessizliğini istemek son derecede tehlikeli bir uyuşukluğa davetiye çıkartmaktır. Gazeteler her ne kadar bağırıyormuş gibi gözükseler de çenelerini tutuyorlarsa bu ancak diktatörlük yönetimlerinde olur. Bu konuyu eski ünlü kaptanlarımızdan biri şöyle anlatır: ödüm kopar sessizlikten, en büyük felaketleri getiren kazalar sessizlikten sonra olanlardır. Gazetelerde polemiğe kaçmak çeşitli kimselerde birbirine benzemeyen izlenimler yaratır. Sözcüğün ciddi kullanışı karşıtlık anlamına gelir. Kamuoyunda anlaşıldığı gibisi ise düşmanlık, küçükler arası savaş, memnun olamama hali gibidir. Biraz daha anlatırsak, daha da anlaşılmaz olacaksa da duramayıp sürdürüp bir karşılık yakıştırması daha yapacak ve dalaşma diyeceğiz. Bu işte hınç ve inatlaşma olduğunu ekleyeceğiz. Polemiğin ne anlama geldiğini daha da karıştırmak istersek G. Houtman gibi ciddi bir kişinin tanımını ekleyeceğiz. Öyle eşekler vardır ki ölü kartalın tüylerini üstünde yuvarlanmak için dişleriyle yolar. Buraya ulaştıktan sonra duramayıp sürdüreceğiz. Polemiği başkaları yapar ama yansıtanlar gazetelerdir. Alice şöyle özetler: gazeteler dünyanın aynasıdır. Bu anda hemen paralel bir olay anılır. Kendini aynada gören eşek sinirlenir. Aynaya çifte atarak parçalar. Gazete haberinin okuyucuya bütünlüğünü bozmadan, aklını karıştırmadan, parçalara bölmeden verilmesi gerektiğini özetlemek için Jean Paul'den yardım alırız. Der ki, 10 öpücük bir öpücükten daha kolay unutulur. Tanınmış Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine, sığırlarda artık gebeliğin isteğe göre planlanacağını, isteğe göre inek veya öküz doğurtulabileceğini yazdı. Bizde bazı kademsizlerin erkek adamın erkek çocuğu olur gibi düşüncesi olabiliyor. Böylece de bu kişi annesini babasını zor duruma sokmuş olur. Gazeteciler zamanın ebeleri ve mezarcılarıdır diyordu Gutakov. Böylece de Watergate olayında Washington Post'tan iki gazetecinin Nixon'ı canlı canlı gömdüğünü anlatmış oluyordu. İnsanlık her gün artık medya denen basın sahnesine çıkar. Bu sahnede her gün insanlık komedyası oynanır. Şimdi hele ülkemiz için iyice ilginç ve duyarlı bir noktaya gelmeliyiz. Bilelim ve saklamayalım ki dünyada en az kitap okunan ülkelerden biriyiz. Japonya'da kişi başına yılda okunan kitap sayısı 25'tir. Uygar dediğimiz Avrupa ülkelerinde ise aynı sayı 10-25 arasında değişiyor. Bizdeki sayı ise yürekler acısı. İnsanlarımızın çoğunun kültürü diyebileceğimiz kaynak, diyebiliyorsak eğer, gazeteler. Evet, gazeteler. Bazı gazeteler ise siyasal partilerimize benziyor. Batıp çıkıyorlar. Gençleri de yaşlıları da bulunuyor. Gazetelerde ise gençler mi yoksa yaşlılar mı daha makbul? Tecrübe ne işe yarar? Bir erkek tecrübe geçirdikçe akıllanır, bir kadın ise yaşlanır der Munderland. Ya bir gazete nasıl yaşlanır da deneyimli ve olgun olur? Bunun da doğru yakıştırmasını, resim ve heykellerini sürekli çarpıtan ama konuşmalarını hiç ama hiç çarpıtmayan Picasso şöyle verir. Genç olabilmek için çok uzun zamana gereksinme vardır. 3'ün 8'i garip sonuçlar. Son zamanlarda politika hepimizin yaşamına fazlaca girdi, bıktırdı, bezdirdi. Ülkemizde politikanın ne olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri bir yüzyıla yakın zaman geçtiği halde hala anlaşılmış değil. İlk 15 yıl dışında ülkemiz politikasında sürekli olarak cıvıklık ve şaşkınlık yaşamaktayız. Pek duyarlı bir demokrasimiz var, istikrarsız. Her esintiden soğuk alır. Biz bu demokrasinin ne olduğunu da hala doğru dürüst anlayabilmiş değiliz. Biz genç cumhuriyetimizin ilk 15 yılı dışında dünya gariplikleri tarihine geçecek pek çok olay yaşadık. Ünlü 1946 seçimlerimizde yaşanmış olaylardan birisi benim için unutulabilecek gibi değildir. O seçimleri ben İstanbul'da yaşamıştım. Yakıştıramamıştım, bizim bu konuda dünya rekorları kırabilecek olduğumuza inanmamış ve bu işte gerçeklere aykırı bir yalan olduğunu düşünmüştüm. Benim için beklenmedik sonraki bir gelişme seçimlerden 3 ay sonra bir süre işim için Hakkari'ye gitmek ve orada yaşamak zorunluluğunun doğmasıydı. Gider gitmez de merak ettiğim seçim sonuçlarının doğru olup olmadığını araştırmaktı. Evet, sonuçlar gerçekti çünkü seçilen kişi bir şeyhti. Çünkü Şeyh Efendi'yi seçtirmek için olağanüstü ciddi bir teşkilat kurulmuştu. Ölmek üzere olanlar hariç bütün hastalarda sırtlarda seçim sandıklarına taşınmış Şeyh Efendi'ye oy verdirilmişti. Bildirilen seçim sonuçları gerçeklere bütünüyle uyuyordu. Evet, demokrasimizde bir dünya rekoru kırdığımız doğruydu ama bu iş ters tarafından bir rekordu. 3'ün 9'u Kurtulan Orman. Gün olur dilerim ki bugün saçma bir işle karşılaşmayayım diye. Dilerim ama gerçekleşmez. Çünkü benden önce sıraya giren dünya kadar ricacı vardır. Hem onların her biri namazında niyazında insanlardır. Akşama kadar sıra gelmez. Ertesi sabah yine kuyruğa girerim, yine sıra gelmez. Ben de ömrümü kuyrukta geçiremem ya. Öyle gün oldu ki sıkıntıdan ata binip dağlara vurdum. Güya ferahlayacaktım. Erzurum'da büyük güney tepelerindeydik. Düştüm yollara. Ata da kendime de acımadan. Çevredeki tepelerin hepsi geldi. Tek ağaç yoktu. Köy kahvehanesinde anlatmışlardı ki eskiden buraları hep ormanmış, tüketmişler. İnanmadım. Atıyorsunuz. Burada eskiden de ağaç orman falan yoktu herhalde. Muhtar hele gel göstereyim dedi. Atlara bindik. Gittiğimiz yol yarım saat sürmedi. Ulu ağaçlarla dolu cennet gibi bir vadiye geldik. Asırlık ağaçlar gökyüzünü bile kapatıyordu neredeyse. Aralarında her yaştan yavru ağaçlar fışkırıyordu. Hepsi de dipdiri capcanlıydılar. Civar ormanlar insanlarımız tarafından yok edilmiş bu vadiye kimse el sürmemişti. Bunun bir nedeni olmalıydı. Civar ormanlar acımadan yok edilmişken bu vadiye dokunulmamış olmasını akıl almıyordu. Muhtara hırsla sordum. Bu ne biçim iş yahu, buraya niye kimse dokunmadı? Muhtar taşları hırpalanmış bir mezar gösterdi. Burada yatır var. Ormanın bu bölümünü orada mezarı olan bir evliya kurtarmıştı. Dirilerden değil de ölülerden medet ummak toplumumuzun dramıydı. Bulanık su canavarı. İnsanları yüceltirken toptancılık yapamazsın. Uşak ruhlular olmasa zalimler elbette doğmaz. Yüceltmenin ilacı kuvvet macunu değil, cüceleştirmeninki ama parti disiplinidir. Kusursuz demokrasi ermişler ülkesinde. O da bu dünyada yok, başka dünyalarda var. Az uygarla çok uygar birbirinden uzakta. Ama onlar da barbarlığa aynı uzaklıktalar. Politika karakter bozmaz denirse de boş laftır. Bozuk karakterler elbet politikayı bozmaktalar. Timsah su içinde güçlü, hain bir canavar. Çürük politikacı ise bulanık suda timsah. Ey zaman! Müstesna sevgili dostum, bugün aramız iyi. Bilirsin, bana güven olmaz. Sana da olmaz ya, neyse saadete gelelim. Söyler misin bana, 85 yaş yolun neresi eder? Hafiflik benimkisi, sen de bilmezsin ya. Neyse, hadi hoş görelim. Şımarma sakın hoş gördük diye. Hınzır mı hınzırsın, bilinmez ne zaman başladığın, ne zaman biteceğin. Biter sanırsın bitmez, bitmez sanırsın biter. Bilinmez, zamanı olmayanın zamanı mı yok, kafası mı yok? Zaman geldi mi? Zamansız soru hep. Bilirim, yaşam zamandan doğar, zaman yaşamdan. 5. ayrımın sonu, sayfa 93.